Ayrım 29, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 323. Uçağın burnunun birkaç metre ötesindeki adam iki ışıklı yuvarlığı sallıyordu. Görevi geçiş yoluna çıkana dek dev uçağa yön vermekte. Patroni onu uyarmıştı. Uçak birden fırlayıverirse güç durumda kalırsın, sakın ezilme. Jet motorları harekete geçtiğinde Patroni ön tekerleğin yanına diz çöktü. Tehlikeli bir yerde duruyordu, uçak onu da ezebilirdi. Gerektiğinde hemen görüşmeyi sağlamak üzere bir eli telefon fişinde ilerleyecekleri umuduyla uçağın tekerleklerini gözlüyordu. Kaptan pilot hızlanmaya başlıyorum dedi. Jet motorlarının ıslıkları kulakları sağır eden bir gök gürültüsüne dönüşüyordu. Uçak gitgide daha büyük bir şiddetle titriyor, yer sarsılıyordu. Ama tekerlekler bir santim bile oynamıyordu yerinden. Boru yaptı elleriyle telefonun ağzını iyice kapayan Patroni gırtlağını paralıyordu neredeyse. ''Bütün gücünüzle yüklenin. Hadisenize canım, hadisenize.'' Motorların uğultusu daha da artıyordu, hafiften istemez gibi. Tekerlekler birkaç santim ilerliyor fakat yokuşu çıkamıyordu. ''Hay Allah kahretsin, bütün gücünüzle yüklenin, hadisenize!'' Birkaç saniye süreyle kükreme aynı güçte sürdü gitti derken birden hafifledi. Kulaklıklarda kaptan pilotun sesi duyuldu. ''Patroni, per favor!'' Dipnot, İspanyolca lütfen, sonuna kadar dayanırsam uçak tepesi üstü dikilecek. Çamura saplanmış bir Boeing değil, bir enkaz haline alacak. Patroni cevap vermeden önce tekerleklerin durumunu inceledi, çamurun dibine inmişlerdi. Uçağın kurtulup çıkacağını söylüyorum size. Gerekli olan şey motor gücünü sonuna kadar kullanacak cesareti bulmak. Tabii sizde yürek diye bir şey yoksa...
Siz kendi yüreğinize bakın, vazgeçiyorum.
Kendinden geçen Patroni hayır diye bağırdı. Vazgeçmeyin. Bırakın motorlar ağır ağır çalışsın. Geliyorum. Kollarını sallayarak adamlara merdiveni yerine getirmelerini işaret etti. Ama motorların sesi azalıyordu bile. Dört motor birden susuverdi. Patroni pilot yerine vardığında pilotlar kemerleri çözüyorlardı. Yine ödünüz patladı. Kaptan pilot Patroni'nin hareketine karşılık vermedi.
Belki... Yine de bu akşam yaptığım en akıllıca iştir sanıyorum.
Resmi bir havayla konuşmasına devam etti. Bakın servisiniz uçağı bu haliyle kabul ediyor mu? Ediyor diye homurdandı Patroni. Kurtarma işini biz üzerimize alıyoruz.
Tek başınıza seçeceğiniz yollarla kurtardınız da herhalde şirketiniz bizimkiyle bağlantı kurar.
Şimdilik buenas noches, dipnot, iyi geceler İspanyolca. Pilotlar kalın paltolarını giydiler, önlerini iyice ilikleyip çıktılar. Patroni arkalarından inmeden önce kumanda tablosunu gözden geçirdi. Ingram kendisini merdiven başında bekliyordu. Somurtuk bir yüzle Meksika Hava Yolları'nın arabasına doğru hızla ilerleyen pilotları gösterdi.
''Bu ödlekler size de aynı numarayı yaptılar, sonuç aynı. Tekerleklere göz attım, gidip gelince daha da çok gömülmüşler çamura. Bir dev vinç kullanmadıkça...''
Patroni başını salladı. Başvuracağımız bir yol daha kalıyor bence. Hendekleri daha da derinleştirip tekerleklerin altına kadar uzatırsak iş olur sanıyorum. Çünkü bu kez uçağı ben kullanacağım. Zorlu bir rüzgar Ingram'ın ürpermesine yol açtı. Elinde olmaksızın başını omuzları arasına gömdü.
Çıkacak mı dersin?
Her neyse, patron sizsiniz. Hem böylesi bence daha iyi.
Patroni güldü. Ya kurtarırım uçağı ya da parçalarım. Kontrol kulesini uyarmak için verici radyonun bulunduğu arabaya yürüdü. 3-0 sayılı uçuş pisti bir saatten önce açılamayacaktı.
Evet, en azından bir saat işlerin yolunda gitmesi şartıyla hem. Bu kadar.
7. Kısım. Mel Bakersfield'ın odasına ilk varan Tanya'nın üstü Bert Weatherby oldu. Feynman Ordway de hemen onun ardından yetişti. Memurları Inez Guerrero'nun peşine salar salmaz koşmuştu, kadının aratıldığını da henüz bilmiyordu. Büyük holde televizyon kameralarının karşısında elini kolunu sallayıp bir şeyler söyleyen Fremantle'ın çevresine toplanan Midwoodlulara gelince onlarla daha sonra uğraşacaktı vakit bulduğunda. Ulaşım müdürü kapıda görünür görünmez sert bir sesle sordu.
''Ne oluyor Mel?''
''Henüz bir şeyden emin değiliz Bert. Elimizde pek az ipucu var. Yine de iki sefer sayılı uçağınızda bomba olduğunu sanıyoruz.''
''Neler öğrendiğinizi anlatır mısınız?''
Mel birkaç cümleyle bildiklerini ve vardığı sonucu özetledi. Gümrük müfettişi Standish'in verdiği rapora göre yolculardan biri elindeki çantayı garip bir şekilde tutuyordu. Müfettişe bakılırsa adamın hali şüphe uyandırıcıydı. Tanya'nın araştırmaları adamın D.O. Guerrero ya da Buerrero adını taşıdığını ortaya koymuştu. Trans Amerika şubesindeki memur adamın yassı bir çanta dışında eşyası olmadığını belirtmişti. Guerrero'nun havaalanında 300 bin dolarlık hayat sigortası yaptırması, sigorta primini güçlükle ödeyebilmesi, 8 bin kilometrelik yolculuğa parasız, yanına bir yedek elbise bile almadan çıktığını gösteriyordu. Üstelik bu belki de bir rastlantıydı. Adamın karısı ve ölümü halinde sigortadan faydalanacak yakını olan Mrs. Guerrero havaalanı binasında aklı başından gitmiş, gözyaşları içinde dolaşırken bulunmuştu. Mel sözlerine devam ederken gümrük müfettişi Standish ile Bunny Vorobyov da içeri girdi. İyice şaşırdığı anlaşılan Bunny kuşkulu bir bakışla kendisini çevreleyen yabancıları süzüyordu. Derken duyduğu cümlelerin ne anlama geldiğini kavradı, sapsarı kesildi. İçimizden birinin soru sorabileceğini düşünerek ilgilerin hepsini topladım dedi Mel. Bana kalırsa her şeyden önce kaptan pilotu uyarmamıza yetecek kadar ipucumuz bulunup bulunmadığını kararlaştırmalıyız. Ulaşım müdürüne döndü. Trans Amerika'dan uçağı olduğuna göre de kararı vermek size düşüyor. Bırakın da bir saniye düşüneyim diye omurdandı müdür. Tanya'ya döndü. Her şeyden önce Royce Catering'e danışmalıyım. Kaptan pilot Catering. Trans Amerika'nın Lincoln International'da görevli baş pilotuydu. Hareket dairesine telefon edin. Orada olup olmadığını öğrenin. Oradaysa hemen gelsin. Tanya telefonu açtı. Bir dakika sonra da kapadı. Kaptan pilot Catering'i buldular. Geliyor. İyi, şimdi bir şey daha var. Inez Guerrero adamın karısı. Şu sıra nerede? Bilmiyorum diye cevap verdi Treyman Ordway. Adamların binayı arıyor ama pek umutlu değiliz. Herhalde geri dönmüş olacak. Yine de merkezi uyardım. Havaalanı önünde duran otobüslerden inen yolcuların kimliğine bakılıyor. Dışarıda beklediği sıra dedi Mel, henüz bir şey bilmiyorduk. Bu işte herkes ağır davrandı diye omurdandı ulaşım müdürü. Hiç kuşkusuz ben dahil. Bakışı Tanya'ya takıldı, hemen çevirdi başını. Genç kadın az kaldı gülümsüyordu. Bir saat önce unutun demişti kendisine. Hem de karşılık istemeyen bir sesle, şimdi pişman olmuştu herhalde. Kaptan pilotu uyarmak gerekecek dedi müdür. Şimdilik kesin bir şey bilmesek bile bizim kadar onun da durumu öğrenmek hakkı var. Guerrero'nun tarifini de yapmamız gerekir mi sizce diye sordu Tanya. Kaptan pilot Demarest fark ettirmeden adamı bulmak ister belki. Bu iş için size rahatça yardım edebiliriz dedi Mel. İçimizden birçoğu adamı yakından gördü. Mükemmel, mümkün olduğu kadar açık bir metin hazırlayacağız. Bu arada Tanya, siz dispatcher'ı arayacaksınız. Birkaç dakika sonra iki sefer sayılı uçağa gönderilmek üzere kendisine acele bir mesaj ulaştıracağımızı söyleyeceksiniz. Selcal aracılığıyla görüşme hazırlığını yapın. Olayın dinlenmesini istemiyorum, hiç olmazsa şimdilik. Tanya yeniden telefona sarılırken Mel Bunny'ye döndü. Miss Vorobyov sizsiniz değil mi? Bütün bakışlar genç kadının üzerinde toplandı. Erkeklerin gözleri ise kendiliğinden koca göğüsleri üzerinde birleşti. Ulaşım müdürü ıslık çalmamak için güç tuttu kendini. Hangi adamdan söz ettiğimizi anladınız mı diye sordu ben. Ben pek emin değilim. D.O. Guerrero adlı biri söz konusu. Az önce kendisini sigorta ettiniz değil mi? Poliçeyi hazırlarken adama bakmak fırsatını bulamadınız mı? Bunny başını salladı şaşkınca. Pek bakamadım dedi. Nasıl? Telefonda başka türlü konuşuyordunuz ama. Çok kalabalıktı da. Oysa adamı hatırladığınızı söylediniz bana. Herhalde başka bir müşteriyi de karıştırmış olacağım. Demek Mr. Guerrero'yu hatırlamıyorsunuz. Hayır. Mel iyiden iyiye şaşırdı. İşi bana bırakın Mr. Bakersfield. Nell Ordway Bunny'nin önünde durup yüzünü genç kadının yüzünün 10 santim yakınına kadar getirdi. Sesi kabalaştı. Artık şüpheli birini sorguya çeken polisin bilinen sesiydi bu. İşin içine bulaşmaktan korkuyorsunuz öyle mi? Bu yüzden her şeyi unutuverdiniz değil mi? Cevap verin. Nasıl bilmezsiniz? Ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Güç durumda kalmaktan çekindiğiniz için bize yardım etmekten kaçınıyorsunuz.
Sizin gibileri çok iyi tanırım. Şimdi beni iyi dinleyin kızım. Başınızın derde girmesinden çekiniyorsanız şu sıra kendinize bir yığın bela hazırlamakta olduğunuzu söyleyebilirim. Bu belalardan kurtulmak için de bir tek yolunuz var. Sorularımıza cevap vermek, hem de çok çabuk. Pek fazla vaktimiz yok çünkü.
Mani titriyordu. Doğu Almanya'da geçirdiği zorlu gençlik yılları sırasında polis sorgusundan çekinmeyi öğrenmişti. Bir sürü de sorgudan geçmiş, hayatı boyunca tam kurtulamayacağı şekilde şartlanmıştı. İri yarı zenci polis şefi bu yanını fark etmiş olmalıydı.
''Bakın Miss Vorobyov'' dedi Mel, ''iki sefer sayılı uçakta 200'e yakın insan var. Büyük bir tehlike içinde bulunduklarını sanıyoruz. Bunun için bize yardım etmek zorundasınız. Yeniden soruyorum. Guerrero adlı adama iyice bakma fırsatını bulabildiniz mi, bulamadınız mı?''
Genç kadın ağır ağır evet dercesine başını salladı. Adamı bize tarif edebilir misiniz? Önce çekinen, sonra yavaş yavaş kendine güvenini kazanan Bani garip müşterisini anlattı. D.O. Guerrero'nun dış görünüşü yavaş yavaş belirginleşiyordu. Zayıf, incecik bir gövde, soluk somurtuk bir yüz, fırtlak çene, ip gibi bir boyun, taraz taraz bıyıklar altında ince dudaklar, titreyen eller. Doğrusu Bani Vorobyov'un gözlemci yanı güçlüydü. Ulaşım müdürü altın posta göndereceği mesajı düşünüp en ufak ayrıntıları bile not ediyordu. Birden durdu. Bani anlattıklarının son bölümüne geçmişti. Müşterinin primi ödeyecek parası güç çıkmıştı. Üzerinde İtalyan parası yoktu. 25 ve 10 sentleri tezgaha dizerkenki sinirliliği, iç ceplerinden birinde 5 dolar bularak sevinmesi...
''Ulu Tanrım, bu haldeki adama poliçe mi sattınız? İyiden iyi aklınızı mı kaçırdınız siz?''
''Düşünüyordum.''
''Gerçekten düşünüyordunuz ama bir şey yaptığınız yoktu.''
Sapsarı kesilen ve dehşete düşen Bani güçlükle başını sallayabildi.
''Haydi Bert, vakit kaybetmeyelim.'' dedi Mel.
''Biliyorum, biliyorum. Yine de yalnız bu kız ya da onun patronları değil. Biz uçak şirketleri hepimiz onlar kadar suçluyuz.'' Havaalanlarında poliçe satılmaması gerektiğini savunan pilotların görüşünü hepimiz paylaşıyoruz. Yalnız bunu söyleyecek cesaretimiz yok. İşin en pis yanını pilotlara bırakmayı ye görüyoruz.
Bu kısır konuşmaya son verme çabasındaki Mel müfettiş Standish'e döndü. Ya siz Harry, Guerrero'nun dış görünüşü konusunu ekleyecek bir şeyiniz yok mu?
Hayır. Kendisini Miss Vorobyov kadar yakından görmedim ama daha önce de belirttiğim gibi çantasını nasıl tuttuğunu dikkatle inceledim. Sizi uyarırım. Eğer çantada gerçekten bir bomba varsa kimse elinden almaya kalkmasın.
Sizce nasıl hareket edilmeli?
Müfettiş bir şey bilmediğini gösteren bir işaret yaptı.
Benden çok şey istiyorsunuz, uzman değilim. Yine de çantayı adamın elinden almak için kurnazca davranmanız gerektiğini sanıyorum. Nedeni de şu, eğer çantada bomba varsa bir yerinde kapsülü de bulunmalı. Herhalde bu kapsül kolayca erişilecek bir noktaya yerleştirilmiştir.
Gerçekten adamımız çantaya çok dikkat etmektedir. Biri çantayı elinden almaya kalkarsa her şeyin sona erdiğini, kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünecektir.
İnanın bana, böyle durumlarda tetikteki parmak çoğunluk sinirlidir.
Eğer bütün bunlar bizim kuruntumuz değilse diye mırıldandı Mel. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Belki adam zararsız ve garip bir kişidir de çantasında pijamasından başka şey yoktur.
Öyleyse çok şaşarım diye omurdandı müfettiş. Yine de öyle olduğuna inanmak isterim. Çünkü yeğenlerimden biri uçakta, sözlerime bir şey daha eklemeyi gerekli görüyorum. Acelemiz olduğuna göre her türlü alçak gönüllülüğü bir yana bıraktığım için kusuruma bakmazsınız sanırım. İnsanlar hakkında ilk bakışta hüküm veririm. Genellikle de karşımdakinin şüpheli yanını yakalarım. Bir çeşit altıncı duyu, nasıl işlediğini sormayın bana, tamamen içgüdüsel bir şey. Üstelik bizim meslekte insan ruh bilimi de biraz öğrenir. Gerçekten adamı görür görmez şüpheli buldum. Kaçakçılık düşündüğüm için bu deyimi kullanıyorum, öyle ya, kaçakçıları ortaya çıkarmak için yetiştirildim ben. Şimdi bildiklerinizi öğrenince elde büyük bir ipucu olmasa da şüpheliden güçlü bir deyim kullanıyorum. Bu adam tehlikelidir.
Ulaşım müdürüne döndü. Size bir öğüt verebilir miyim Mr. Weatherby? Mesajınıza tehlikeli sözcüğünü de koyun. Benim de niyetim bu. Üstelik söylediklerinizin hepsini belirttim. Tanya hala şirketin New York'taki dispatcher'ıyla konuşurdu.
Evet, uzun bir mesaj. Steno'yla alacak adamınız var mı?
Kapı sertçe vuruldu, uzun boylu, yüzü keskin çizgilerle kaplı, mavi gözlü bir adam içeri girdi. Ulaşım müdürü adamın Mel'i selamlamasına fırsat bile vermedi.
''Bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkür ederim Royce, korkarım pis bir işe çaktık, bakın.''
Demarest'e yollayacağı mesajı Catherine'e uzattı. Şirketin baş pilotu metni sonuna kadar dikkatle okudu, hiçbir şey söylemedi. Yalnız çenesinin birden kasılması heyecanını ortaya koyuyordu. İkinci telefonun sesi odaya çöken sessizliği dağıttı. Mel cevap verdi, biraz dinledi. Ordway'e işaret edip ahizeyi ona uzattı. Catherine yazıyı okuyup bitirmişti. Ulaşım müdürü yüzüne baktı. ''Bunu yollamamız gerektiğine sen de katılıyor musun?''
Dispatcher uyarıldı. ''Sel kalp frekansı üzerinden bildirmeye hazır.''
''Kabul. Yalnız bir cümle daha eklenmesini istiyorum.''
Lincoln'e dönmenizi ya da en yakın hava alanlarından birine inmenizi teklif ediyoruz.
Bu arada da dispatcher hava durumu ile ilgili en son bilgileri onlara ulaştırır.
Tamam. Ulaşım müdürü metni tamamladı, sonra Tanya'ya uzattı. Tanya yazdırmaya koyuldu.
Catherine Mel'e döndü. Bütün bildiklerimiz bu kadar mı?
Evet, şimdilik bu kadar.
Bir dakika sonra belki daha fazlasını öğreniriz dedi Tayman Ordway. Guerrero'nun karısı bulundu.
Lincoln International'daki ulaşım müdürünün Trans Amerika şirketinin iki sefer sayılı uçağına yolladığı mesaj şöyle başlıyordu. Doğrulanmamakla birlikte D.O. Guerrero adındaki yolcunun bomba taşıması mümkün. Bavul taşımayan ve parasız olduğu anlaşılan bu yolcu hareketten önce büyük bir hayat sigortası yaptırmış. El çantası olarak yanına aldığı yassı çantayı şüpheli bir şekilde tutmasıyla dikkati çekmiş. Yolcunun tarifi. Uçak Ontario, Kanada üzerindeyken New York Dispatching Bürosu'nun çağrısı altın posta ulaştı. Hemen kaptan pilot Demarest'in sesi karşılık verdi.
Trans Amerika iki sefer sayılı uçağı Selkal üzerinden dinliyoruz.
New York Dispatch'ten iki sefer sayılı uçağı, vereceğimiz önemli bir mesaj var, almaya hazır olduğunuza bildirin.
Kısa bir sessizlik ardından yine Demarest'in sesi duyuldu.
New York tamam, başlayabilirsiniz.
Lincoln International'daki ulaşım müdüründen Trans Amerika iki sefer sayılı uçağın kaptan pilotuna, doğrulanmamakla birlikte. Bir çift sosis aldı, büfenin yakınındaki kuytu köşeye rahatça yerleşen Inez, kocaman bir elin omuzuna yapışıp sarsmasıyla irkildi.
Inez Guerrero, siz Inez Guerrero değil misiniz?
Ürkek başını kaldırdı, karşısındakinin polis olduğunu anlaması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Memur onu yeniden sarstı ve sorusunu tekrarladı. Kadının başını salladığını görünce omzunu iyice sıkıp kalkmaya zorladı. Bu memur beyaz olduğu halde bir süre önce kendisini sorguya çekmeye çalışan iri yarı zenci polis kadar sevimli değildi. ''Haydi bakalım gidiyoruz hanım. Duydunuz mu gidiyoruz?'' dedim. ''Yukarıdan bağırış çağırış sizi arıyorlar. Alanın bütün polisleri de peşinizde.'' 5 dakika sonra Inez, Mel'in çalışma odasında ortaya yerleştirilen bir koltukta buldu kendini. Tayman Ordway yanında duruyordu. Kendisini buraya getiren memur gitmişti.
''Mrs. Guerrero, kocanızın neden Roma'ya gittiğini bize söyleyebilir misiniz?''
Sersemlemiş, gözleri dalıp gitmiş susuyordu. Polis şefinin sesi biraz daha diretti.
''Mrs. Guerrero, beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Size çok önemli birkaç soru soracağım. Kocanızla ilgili olduğundan yardımınıza güveniyorum, anladınız mı beni?''
Bilmiyorum.
Size neden bu soruları sorduğumuzu bilmeniz gerekli değil. Sonra aynı noktaya döneceğiz nasılsa. Şimdilik cevap vermeniz gerekiyor. Cevap verecek misiniz? Sizden rica ediyorum.
Öfkelenen ulaşım müdürü, bütün gece bekleyemeyiz Tayman diyerek sözünü kesti. Uçakla aramızdaki uzaklık saatte 9000 kilometre artıyor. Kızmamız gerekiyorsa kızalım.
''Rica ederim Mr. Weatherby'' diye omurdandı Ordway. ''Hepimiz bağırmaya başlarsak küçücük bir sonuç almak için gerektiğinden çok zaman harcarız. Bırakın da işimi göreyim.''
Yeniden kadına dön. ''Bakın Inez, size İnez dememe izin veriyor musunuz? Cevap vermeyi kabul edecek misiniz?''
''Evet, verebildiğim kadarıyla.''
''Kocanız neden Roma'ya gitti?''
İnez'in sesi güç duyulabilen bir fısıltıydı.
''Bilmiyorum.''
''Orada dostlarınız, yakınlarınız var mı?''
''Hayır, kocamın Milano'da epey uzak bir yeğeni var ama kendisini hiç görmedik.''
''Kocanız bu yeğeniyle mektuplaşır mı?''
''Hiç mektuplaşmaz.''
''Demek Roma'ya gitmesi için hiçbir neden yok.''
Üstelik de Teğmen, dedi Tanya, Milano'ya gitmek için kimse iki sefer sayılı uçağımıza binmez. Alitalia şirketinin doğrudan bir Milano seferi var. Daha da ucuz. Hem de bu gece kalkıyor.
Orb Bey başını salladı. Demek Milano'daki yeğeni bir kenara bırakabiliriz. Söyler misiniz İnez? Kocanızın İtalya'ya gitmesini gerektiren işleri var mıdır?
Kadın hayır dercesine başını salladı.
Ne işle uğraşır?
Kendisi inşaat müteahhidiydi. Resmi binalar, ticarethaneler, evler.
Müteahhidiydi dediniz. Artık inşaat işiyle ilgisi kalmadığı sonucuna varıyorum. Neden?
Çünkü işleri yolunda gitmedi.
Mali yönden mi demek istiyorsunuz?
Evet, ama anlamıyorum bütün bu sorular.
İnanın bana, bu soruları sormamın gerçekten önemli nedenleri var. Kocanızın ve herhalde hiç tanımadığınız bir sürü insanın hayatı söz konusu. Bana inanabilirsiniz.
Kadın ilk kez başını kaldırdı, bakışları karşılaştı.
Size inanıyorum diye mırıldandı.
Çok iyi. Şu sıra kocanızın mali sıkıntısı var mı?
Kadın biraz durakladı.
Evet.
Büyük mü bu sıkıntısı? İflas etti mi? Borçlu mu?
Öyleyse Roma'ya gidecek parayı nereden buldu?
Sanıyorum ki.
D.O.'nun rehinciye bıraktığı yüzükten söz etmek üzereydi. Birden taksitle alınan uçak biletini hatırladı. Çantasını açıp Trans Amerika başlıklı kağıdı çıkardı ve Ordway'e uzattı.
Ulaşım müdürü yaklaştı ve kağıdı inceledi. Bu Herrero adına hazırlanmış dedi.
Tabii imza okunmuyor.
Bu Herrero resmi yolcu listesindeki addır dedi Tanya.
Şimdi hiç önemi yok diye omurdandı Ordway. Kredi bulamayan kişilerin başvurdukları eski bir numara. Adlarının baş harfini değiştirmekle karşılarındakini yanıltmayı, soruşturma açılması halinde birkaç gün kazanmayı umarlar. Parayı aldılarsa kağıdı dolduran adama yüklerler hatayı.
Kağıdı sallayarak İnez'e döndü. Siz neden bu işte suç ortaklığı ettiniz? Kocanızın dolandırıcılık suçu işlediğini çok iyi biliyordunuz herhalde.
Hiçbir şey bildiğim yoktu dedi kadın.
Öyleyse nasıl oluyor da bu kağıt sizde bulunuyor?
29. ayrımın sonu. Sayfa 336.